Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 12 Ekim 2021 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Önce özetleri aktarmaya çalışayım size. Asya'da Çin'le Tayvan arasında gerilim sürüyor. Tabii Tayvan'ın arkasında Amerika Birleşik Devletleri var ve özellikle karşılıklı gözdağı niteliğinde hareketler var. Dünya Savaşı uyarıları da var maalesef efendim. ABD-Rusya gerilimine dair başlıklar, Almanya ve Fransa liderleriyle Rusya liderinin telefon görüşmeleri Ukrayna bağlamında. Belgrad'da ki dün söz etmiştim bağlantısızlar zirvesi ki konuk olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da katıldı. Amerika'nın Yunanistan'a 15 F-15 uçağı göndermesi bir tatbikat sebebiyetiyle ama son dönemde ABD'nin Yunanistan'a askeri desteği giderek artıyor. Bu da Ankara'da rahatsızlık yaratıyor. G20 zirvesi Afganistan temasıyla toplandı. Buradan Taliban Afganistan'ına yardımlarla ilgili tartışmalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sanal ortamda konuşma yaparak katıldı bu toplantıya. Suriye ile ilgili başlıklar var. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın dün Türkiye'nin yeni bir harekata girişebileceği terör saldırılarının ardından uyarıları var. Lübnan'da enerji krizi ve Irak'ta seçimler. Dün aktardım size ama seçimleri tabii sonuçları henüz tam kesinleşmedi. Fakat kesin olan bir şey var ki o da Mukteda Sadr hareketinin bu seçimin galibi olması. Tabii Amerika'nın Irak işgalinden bu yana çok zaman geçti. En son IŞİD vesilesiyle muharip birlikleri göndermişti 2014'te ve geri çekiyor Amerika şimdi. Bu seçimler katılım da oldukça düşük ama Irak siyaseti açısından önem taşıyan seçimler ve Sadr hareketinin gücü özellikle Irak üzerindeki Amerika-İran dengesine etkileri tartışılacak bir husus. Hem seçimlere bakacağız ne oldu Irak seçimlerinde hem siyasi dengeler, bölgesel dengeler nasıl etkilenecek? Programın ikinci yarısında Yakın Doğu Haber internet sitesinin kurucusu ve yazarı Alptekin Dursunoğlu, araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu ile konuşacağız Irak'ı. Tabii Lübnan gibi bir sistemi var Amerika'nın orada tesis ettiği, daha doğrusu hani kimlik, etnik kimlikler, mezhep yapıları, onları biraz bölüp parçalayacak şekilde bir yönetim tesis edilmişti. Onun da etkileri var. Tek bir grup Irak'ı yönetemiyor ama tabii siyasi dengeler önemli. Programın ikinci yarısında konuşacağız Alptekin Dursunoğlu'yla. Özetleri böylece aktarmış oldum. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonu uygulaması da var. Oradan da bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de şimdi paylaşacağım. Kendi Twitter hesabımdan paylaşıyorum. Beni takip ederseniz oradan linke tıklarsanız da rahatlıkla izleyebilirsiniz. İzlerseniz ve like ederseniz de ayrıca seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, gündem yoğun. Çok kısa bir Covid turu yapacağım. Artık dünyada normalleşmeye girildi. Her ne kadar vaka sayılarında bir düşüş olmasa da Amerika'da mesela Texas eyaletinde tüm Covid aşılarına dair zorunlulukları Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott ortadan kaldırmış durumda. Aşı da olmaları gerekmeyecek. Çok faturası kabarık Amerika için ama aşılama da var bir yandan. Fakat zorunlulukla ilgili Biden yönetimi federal çalışanlar ve çalışan sayısı 100'den fazla olan özel işletmelere, oradaki çalışanlara zorunluluk getirmiş. Tabii pek çok konuda kürtaj dahil olmak üzere Texas valisi aykırı bir tutum izliyor. Rusya'da gün içerisinde 973 oldu can kaybı sayısı, oldukça yüksek Rusya standartlarında, giderek yükseliyor can kaybı. 28 binlerde de vaka sayıları olduğunu belirtelim. Moskova bölgesinde başkentlere hizmet sektörüne aşı zorunluluğu getirmişler. Japonlar %64'ünü aşılamışlar çift doz nüfusun. Orada da bir açılma olduğunu belirtmek gerekiyor. Türkiye'de 30.563 vaka sayısı tespit edilen, Sağlık Bakanlığı açıklaması, 188 can kaybı var. Yine Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. Birbirimizi koruyalım. Ben artık her gün merak ediyorum Sağlık Bakanı ne gibi sloganlar bulacak diye. Her gün açıklama yapıyor. Her gün birbirine benzer bir takım sloganlar buluyor. Tabii halktan kendi önlemlerini kendilerinin alması çoğunlukla talep ediliyor. Girit Adası'nda bu arada deprem 6.3, önce 6.2 tespit ettiler, sonra 6.3 diye güncellediler. Aydın'dan, Muğla'dan da hissedildiği belirtiliyor. Korkuttu biraz. İzmir'den de ben depremi hissedenlerin sosyal medya paylaşımlarını gördüm. Artçılar hissediliyor. Ciddi bir hasar olmadığını söylüyorlar yetkililer şimdi ama tabii deprem insanın tetikte olmasına sebebiyet veriyor. Efendim, Dünya Bankası'nın bir raporu var. Düşük gelirli ülkelerin borç yüküyle ilgili salgının tabii ki etkisiyle 2020 senesinde %12 artmış, 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıkmış. Tabii devletler kamu harcamalarını arttırdılar salgın yüzünden. Gerçi biz Türkiye'de onu pek göremedik ama bu devasa mali parasal teşvik paketlerine gücü çok yetmeyen, giderek borçlanan, dış borçları artan ülkelerin durumları tabii vahim olacak maalesef. İşte torunlarımızın torunlarına uzanan bir borçluluk halinde biz de yaşamaktayız. Greenpeace'in Uluslararası Çevre Örgütü'nün Londra'da eylemi vardı bu arada. Shetland Adası'nda bir petrol çıkartma kararı var. Boris Johnson yönetiminin, onu protesto etmişler. İklim değişikliği dünyanın önemli gündemlerinden bir tanesi. Pandemiyle birlikte biraz tabii insan yaşamı azalınca bir rahatlama oldu zannettik ama öyle değil tabii ki. Sera gazı salınımlarını sınırlama meselesi çok önemli. Brezilya'nın aşırı sağcı neofaşist lideri Bolsonaro hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bu arada suç duyurusunda bulunmuşlar. Bu sefer Avustralyalı çevreci bir aktivist grubu All Rise yapmış bu duyuruyu. Amazon ormanlarının yok edilmesindeki katkılarıyla insanlığa karşı suç işlemekle suçlanmasını talep ediyorlar. Önemli, ilk defa daha önce de şikayet edenler olmuştu ama böyle bir çerçeve içerisinde yapılmamıştı efendim. Evet, şimdi küresel gündeme geçelim. NATO Parlamenterler Asamblesi vardı Portekiz'de. Özellikle enteresan bir başlık dikkatimi çekti. Amerika'nın Temsilciler Meclisi'nin başında olan kadın siyasetçi, 81 yaşında Nancy Pelosi, önemli de bir şahsiyet. Ona barış için kadın ödülü vermişler. NATO böyle bir ödül yaratmış ilk defa olarak. Bu ilk ödülü de Pelosi'ye vermişler. O da dünyayı yönetiyor olsaydı ne yapardı gibi bir soru sormuş kendi kendisine. Videosunda yok ama konuşma metninde var. Kadınlarla ilgili açıklama yapmış. Kadın ve kız çocuklarının eğitimine öncelik vermekten bahsetmiş. Oradan başarılı oluruz diye vurgular yapmış. Dünyayı kendisi yönetiyor olsaydı. Başka da bir şey yapmayacak zaten muhtemelen. Efendim, tabii bu Jens Stoltenberg'in, işin küresel siyaseti ilgilendiren taraflarında NATO Genel Sekreterinin Avrupa Birliği'ne dair mesajları var. Son dönemde transatlantik hattında sıkıntılar, Lizbon'da düzenlenen bu parlamenterler asamblesinde oraya da yansımış durumda. AB ile ne kadar yakın işbirliği yaptıklarını altını çiziyor NATO Genel Sekreteri. Yeni bir ortak bildiri üzerinde çalışıyorlarmış Avrupa Birliği ile birlikte NATO. En son ABD'nin Britanya ile birlikte ve Avustralya ile birlikte bir AUKUS paktı oluşturması, Fransa'nın denizaltı ihalesinden bu yüzden olması Avrupa kanadında bir rahatsızlık yaratmıştı. Ona dair mesajlar vermiş. Tamam, yani Avrupa kendisini savunma konusunda çabalarını arttırıyor ama NATO'ya alternatif olmamalı, NATO'yu taklit etmemeli bu çabalar gibi böyle bir takım uyarılar da içeriyor. Tabii sınırlı kaynaklarımız var. NATO varken ne gerek var Avrupa'nın böyle bir şey yapmasına demiş kendisi. Şimdi NATO bu arada sadece Avrupa değil, bütün dünyaya da sarkma çabası içerisinde biliyoruz epeydir. Özellikle de Amerika'nın, Amerika nerede? NATO orada. Amerika demek NATO demek zaten. Arada büyük bir yani tabii ki Avrupalı kuvvetler de var ama ABD olmadan NATO'nun herhangi bir manası da yok işin açıkçası. Ve Amerika'nın da en önemli küresel rakip gösterdiği ülke Çin. Epey zamandır. Asya'da bir sıkışıklık halidir gidiyor son günlerde, son dönemde. Özellikle Tayvan Boğazı'nda Amerikan gemileri fır dönüyorlar. Çin tatbikatlar düzenliyor. Tayvan dediğimizde 1949 devriminde kaçan milliyetçilerin kurduğu bir yapı ama resmen de tanınan bir yapı değil. Çin tek ülke iki sistem siyaseti gereği yaklaşıyor oraya da. Ve bir gün mutlaka Tayvan'ın Çin anakarasının parçası olması. Oradakiler de Çinli bu arada tabii ki. Sistemik farklılıklar var. Şimdi en son Çinliler anakarada Fujian bölgesinde bir tatbikat sonrası, ki ne zaman yapıldığı tam belli değil. Kasırga olduğu için orada önceden çekildiği anlaşılıyor. Kumsala çıkartma yapma görüntüleri paylaşmışlar. Yani Tayvan'ın alınacağı öyle ya da böyle. Tabii Tayvan Başbakanı da asla boyun eğmeyeceklerini dile getiren açıklamalar yapıyor. Böyle gerilimler varken Amerikan ordusunun savaş kolejinden Profesör Doktor Robert Farley. Bu Amerika'da Pentagon'a yakın bir internet sitesi var. 1945 sitesi. Onun için bir yazı kalemi almış. Özetle yazıda çok karamsar bir yorum yapılarak Amerika ile Çin arasındaki zıtlaşmanın büyük olasılıkla bir çatışmaya yol açacağı ama bununla da son bulmayacağı bir dizi silahlı kampanya, savaştan bahsediyor işin açıkçası ve Tayvan'ı merkezine alan bir analiz olduğunu belirtmek lazım. İki ülkenin Tayvan nedeniyle savaşabileceğini söylemiş. Asla Çinliler Tayvan'la birleşme fikrinden vazgeçmeyecekler diyor Robert Farley. Üstelik Amerika'nın da buna itiraz edeceğini, arada bir durulsalar bile bu sefer bölge ülkelerini, ki Vietnam'ı, Japonya'sı, Güney Kore'si, onların da Amerika'dan yana tavır alacağını Çin'den korktukları için ve ikinci bir başka bir savaşın körüklenebileceği kehanetinde bulunmuş açıkçası. Tabii Pasifik Okyanusu'nda gerçekten böylesine bir savaş çıkması bütün dünyada yankılanacak bir gelişme, öyle bölgesel sınırlarda kalabilecek bir şey değil. O yüzden tabii bunu engellemek lazım diye de kendisi eklemiş. Asya'da böyle bir gerilim varken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da açıklama geldi. Asya'da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansından konuşmuş kendisi. Dışişleri Bakanları'yla görüşmüş. NATO'nun özellikle Afganistan'dan çekildikten sonra Orta, Güney ve Güneydoğu Asya'da konuşlanmaya çalıştığını söylüyor Rusya Dışişleri Bakanı ve bölgede durumu hareketlendirmeye çalıştığını söylüyor. Bunun da gerilimi arttırıcı bir faktör olduğunu söylüyor. Devletler arası etkileşim mekanizmalarını sarsmayı hedefleyen girişimler görüyoruz diye bir tespit yapmış. Özellikle soğuk savaş mantığıyla hareket ettiğini Amerika'nın eleştirisi getiriyor. Askeri bloklaşmalara dikkat çekiyor ve NATO'nun güçlerini başka bölgelere yayma girişimlerinin barış açısından çok da hayırlı olmayacağını söylüyor Sergey Lavrov. Afganistan'da da gördük zaten, sorumluluklarını yerine getirmediler, faciaya sebebiyet verdiler diye de eklemiş durumda. Böyle bir Asya geriliminden notları belki aktarmak lazım. Bir de Amerikan Savunma Bakanlığı'nın eski yazılım sorumlusunun dikkat çekici Nicholas Chaylan'ın dikkat çekici bir açıklaması var. Financial Times gazetesine o da konuşmuş. Bu bağlamda Amerika'nın yapay zeka savaşında yenildiğini, Çin'e karşı yenildiğini ve Çin'in teknolojik kazanımlar sayesinde küresel egemenliğe doğru ilerlediği tespiti yapmış. Amerikan ordusunda teknoloji hızlı değil diyor. Bu yüzden de istifa etmiş hatta kendisi görevinden. 10 yıl içerisinde tespiti şu: Çin 10 yıl içerisinde yapay zeka, sentetik biyoloji ve genetik bilimi gibi alanlarda hakimiyet kuracak ve dünya egemenliğini elde edecek diye bir kehanette bulunmuş. Amerika'yı eleştirmesi de enteresan. Çinli şirketler diyor, devletle işbirliği yapmak zorundalar ama bizim şirketler bizle işbirliği yapmıyorlar demiş. Siber savunma becerileri gibi konularda anaokulu seviyesinde Amerikalılar diye de eleştiriler getirmiş. Bunu aşmaya çalıştığına dair haberler de var Amerikan yönetiminin efendim. Asya Doğu'ya dair diye, Doğu ve Kuzey'e dair iki not daha ileteceğim Asya bölümünü kapatırken efendim. Bir tanesi de Rusya'nın Pasifik blosunun da Japon denizinde tatbikat düzenliyor olması. Yeni Japonya yönetimi Rusya ile İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Kuril Adaları sorununun çözümü için görüşmeye hazır olduklarını söylemişti. Ama tabii bu stratejik bir jeostratejik bir mesele, bir türlü de çözüme kavuşamıyor. Japon denizinde tatbikatı olmuş Rusya'nın. Bir de Başbakan Yardımcısı Rusya'nın Yuri Trutnev Kuzey Deniz Yolu ile ilgili açıklama yapmış. 2023'te en geç hizmet verir hale gelecek demiş. Küresel ısınma tabii katkı yapıyor bu sürece. Geçen sene Süveyş kanalında Evergreen şirketinin gemisi sıkışıp kalmıştı. Bütün ticaret, dünya ticareti çok derinden etkilenmişti. Dar bir kanaldan, uzun bir yoldan geçiliyor ama Kuzey Deniz rotası açıldığında özellikle tabii Rusya ve Çin'in hayrına olacak bütün bu gelişmeler. Tümüyle işler hale geldiğinde ki denemeleri de yapıldı bunun. Bu yıl başlarında bir ticari kış seferi düzenlemişlerdi. Şimdi bu tümüyle açıldığında dünya ticaretinin rotalarını etkileyecek bir gelişme olacak. Evet, Rusya-AB ilişkilerinde tabii Ukrayna en başta gelen meselelerden bir tanesi. Avrupa Birliği en son Avrupa Konseyi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı gerekçesiyle Rusya ve Ukraynalı kişi ve kuruluşlara kişisel yaptırım listesini yine genişletmiş. Kırım ve Sivastopol'dan hakimler, savcılar hepsini dahil etmişler efendim. 2014'ten beri devam ediyor. Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya lideri Angela Merkel'le bu arada telefonda konuşmuş. Normandiya dörtlüsü temaslarını yoğunlaştırma, Dışişleri Bakanları'nın tabii Kiev yönetimi Minsk anlaşmalarını uygulamıyor. Dolayısıyla bu temaslar yoğunlaşacak da ne olacak diye de sorulabilir tabii. Bir yandan da Ukrayna lideri Zelenski ile Putin'in görüşebileceği ya da görüşme hazırlıklarından bahsediliyordu. Belki bunun zemini hazırlanır. Avusturya'da Sebastian Kurz Maliye Bakanlığı bütçesini kullanarak şahsı lehine, kamuoyunu etkilemek üzere reklamlar vermekle suçlandı. Yolsuzluk, rüşvet, halkı yanıltma gibi sebeplerle itham edildi. Bunun üzerine istifa etti kendisi. Yerine Dışişleri Bakanı Schallenberg geçti, yemin etti. Onun koltuğuna da kariyer diplomatı, Ankara doğumluymuş 1958'de, Michael Linhart geçmiş. Enteresan bir isim. Avusturya siyasetinde küçük bir değişiklik gerçekleşti ama tabii Yeşillerle Halk Partisi hükümetinin devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Avrupa, dünya enerji meselesi, enerji krizi konuşuluyor. Enerji fiyatları çok yüksek, bizde çok derinden etkiliyor. Amerika ile ilgili bir rapor Wall Street Journal'da yer almış. Amerika'yı da çok derinden etkileyecek son 7 yılın en yüksek enerji fiyatları. Bu konuya bu hafta ayrıca bakmak istiyorum. Dünyada bu gidişatı da saptamak lazım. Petrol bu arada 82 dolardı en son benim gördüğümde. Çok, evet, 82 dolar pazartesi itibariyle, bugün tekrar bakmadım ama dün itibariyle 82 dolar varili. Tabii doğal gaz fiyatları da yükseldi. Kömür bütün zamanların en yükseğine çıkmış vaziyette. Amerikan ekonomisini de etkileyecek gibi gözüküyor. Bu koşullarda 10 Avrupa Birliği ülkesi, Fransa, Romanya, Çekya, Finlandiya, Slovakya, Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan, Polonya ve Macaristan'dan dikkat çekici bir açıklama gelmiş ortak. Nükleer enerjiyi de bu Avrupa'nın yeni tutturduğu yeşil enerji rotasının içerisine katmak gerektiği gerektiğini vurgulamışlar. Kesinlikle şart bu nükleer enerji meselesi diyorlar. Bu yılın sonuna kadar bu Avrupa yeşil düzeni dediğimiz düzenin içerisinde, çünkü işte 2050'ye kadar sera gazı salınımını sıfıra indirme hedefi var. Nükleer enerji olmadan yapılamaz. Ayrıca nükleer enerji pek çok işe de yarıyor diyorlar. Dikkat çekici bu gelişme. Evet, bağlantısızların zirvesi 1960'lardan bu yana pek de aslında uluslararası siyasette etkisi olmayan, 1961'de kurulmuş bağlantısız ülkeler 60. yıl dönümünde Belgrad'da toplandılar. Sergey Lavrov da gitmişti. En son dönem başkanı Azerbaycan İlham Aliyev, onun video konferansla konuşması vardı. Pek bir etkisi yok dediğim gibi. Benim dikkatimi çeken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da katılmış bu toplantıya. Eşitsizliği vurgulamış, bölünmüşlük dünyada, yani dünya bu sistemde nasıl bölünmüş olmaz onu anlayamıyorum doğrusu bu eleştirileri açıkçası. Bu toplantıda yine dünya 5'ten büyüktür, BM sisteminin daha kapsayıcı temsil edilebilir olmasından vurgu yapmış kendisi. Tabii böyle bu Belgrad'da bu toplantı yapılıyor ama bir de Balkanlarla ilgili Kosova kaynar kazan, onu belirtmek gerekiyor. Arnavutluk benim dikkatimden kaçmış. Geçtiğimiz cumartesi günü Arnavutluk Başbakanı Edirama demiş ki siyasi kariyerinin en temel misyonu Arnavutluk'la Kosova'yı birleştirmek. Avrupa'da aslında ne gerek var Avrupa'da iki tane Arnavut devletine? Yani niye Kosova diye bir yer yaratıldı? Tabii Kosovalı dediğimiz Arnavutlar ve Sırplar var. Tabii Sırplar da önemli bir azınlık. 2008'den bu yana gerilim bitmiyor. Rusya tabii tepki göstermiş Maria Zaharova. Kosova ile ilgili bu söylemlerin anlaşmalara da uymadığını söylemiş kendisi ve eleştirmiş Arnavutluk liderini. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan Larissa üssüne F-15 adet F-15 uçağı sevk etmiş. Neden? Çünkü Castle Forge, kale oluşturma adında bir tatbikat düzenlenecek. Sadece Yunanistan'da değil, Romanya, Bulgaristan'da var. Tabii hedef neresi? Karadeniz. Yani asla o Karadeniz bölgesindeki etkinlikler böyle dinmeyecek. Kolektif savunma stratejisine yönelik bir tatbikat. Tabii Yunanlar diyorlar ki sadece bu tatbikat için gelmedi. Amerika'nın son dönemde Yunanistan'a büyük askeri desteği olduğunu biliyoruz. Ankara'yı da rahatsız ediyordu bu konular. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bir gazeteye konuşmuş, Milliyet Gazetesi'ne konuşmuş kendisi ve enteresan açıklamalar. Reuters haber ajansına aktarmıştım ben size, F-16 alımını Amerika'dan Ankara'nın değerlendirdiği yolunda, talep ettiği daha doğrusu yolunda, bunu doğruluyor. Tabii F-35'ler S-400 alımı yüzünden Türkiye F-35 programından çıkartıldı. Ödediği paranın karşılığını istiyor. Cumhurbaşkanı en son bu konuda ya parayı verecekler ya öyle ya böyle dedi yani. Ya paranız ya canınız gibi. Şimdi Joe Biden'la buluşacak G20 zirvesine Ekim sonunda ve silah ve bakım kiti önerisinde bulunacağı, 6 milyar dolarlık silah alımı önereceğini, Bloomberg'un iddiası bu tabii ki. Çok az tabii, 6 milyar dolar. Suudiler milyarlarca dolarlık malzeme alıyorlar. Yeterli olur mu bilmiyorum ama İbrahim Kalın tabii bunu F-35'ler için ödenen paraların geri ödenememesi durumunda alternatif geliştiriliyor. Yani bize F-35 vermiyorsanız F-16 verin, başka bir şey verin gibisinden, ekstradan para vermeden, bilmiyorum Amerikalılar. Bu biraz eski teknoloji ama ne olacaksa hala da kullanıyoruz demiş İbrahim Kalın. NATO gücü ve Türkiye'de NATO'nun parçası nihayetinde diye. Evet, ya uçaklarımızı verecekler ya parayı verecekler demişti. Bir alternatif olur mu bu? Onu göreceğiz. Biden görüşmesi öncesi böyle bir hareketlilik de var burada. 16'sında Angela Merkel gelecek Almanya. Almanya'nın siyasete veda eden şansölyesi Türkiye'yi ziyaret edecek veda turunda. İsrail'e gitmişti. Orada bir gazeteye konuşmuş ve Türkiye ile ilgili Türkiye'yi gözden görmezden gelemezsiniz çok önemli demiş. Neden? Yasa dışı göçle mücadelede. Yalnız tabii göçün kaynaklarına dair soran olmamış yani. Göçlere ne sebebiyet veriyor diye kimse sormuyor. Türkiye set çekiyor diyor NATO üyesi. Merkezi rol oynuyor. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor demiş Angela Merkel. Ama ne yapalım mecburen onu demeye getirmiş. Pragmatik anlaşmalar bulmamız gerekiyor demiş. Evet bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 42 aydın yazar ve siyasetçiye Türkiye giriş yasağı getirmiş. İnanılır gibi bir şey değil bu. Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 5 yıla varan zaman dilimi çerçevesinde ülkeye kabul edilmeyeceği öne sürülüyor. Herhalde yalanlanır diyelim bu kara listeyi. Mustafa Akıncı da var içinde. Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı kendisi. Hakikaten çok şaşırtıcı bir eğer doğruysa karar. Evet G20 zirvesinde Afganistan görüşülüyor. Avrupa Birliği Afganistan için 1 milyar euroluk bir destek paketi sunacağını duyurmuş durumda. Öncesinden zaten Joseph Borrell da açıklama yaptı. Kış geliyor Afganlar çöküş içerisindeler. Yardımları Taliban üzerinden değil çok taraflı ortaklar aracılığıyla sağlayacağız. Ne demek bu anlamak zor. Yani orada artık kontrol Taliban'da. Bu da enteresan bir perspektif doğrusunu söylemek gerekirse. 20'sinde de Moskova'da Afganistan görüşmeleri bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dövme lüksü yok durur diye genel geçer bir cümle kurmuş. Daha önemli lafları var ama stratejik sabırla kademeli bir yaklaşımla Taliban'ın kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz demiş. Özellikle Türkiye'nin de aslında Taliban'ın geçici hükümetinden memnun olmadığını dile getirmiş. Yardımlardan bahsediyor. 33 ton gıda Kızılay sağladı diyerek. Evet, muhtemelen yarın da G20 Afgan toplantısına dair başlıklar olur. Cumhurbaşkanı'nın dün kabine toplantısı sonrası çarpıcı açıklaması vardı. Fırat Kalkanı bölgesinde en son terör saldırısına atıf yaptı, şehitlere atıf yaptı. Ve dedi ki Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya orada etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. En kısa sürede bu sorunun çözümü için gereken adımları atacağız. Hemen tabii Türkiye yeni bir harekata mı girişecek soruları sorulmaya başlandı. Başka yerlerde de hep saldırı. Afrin'de mesela İslam ordusunu hedef almışlar. Cihatçı grup Afrin'de de bütün Türkiye'nin hakim olduğu her yerde bir sürü cihatçı grup olduğunu belirtmek gerekiyor. Artık isimlerini ben karıştırıyorum ama bu tabii Tel Rifat bölgesi önemli bir bölge. Türkiye harekat yaparsa bu Halep'in kuzeyindeki Tel Rifat bölgesine yapabilir deniliyor. Tabii hava sahası önemli bir mesele. Yani Rusya'nın hava sahasını açmaması halinde operasyon mümkün olabilir mi? Ya da yapılacaksa bunun karşılığı ne olur? İdlib'de biliyorsunuz Türkiye'nin Soçi mutabakatının en son 5 Mart'ta yapılan güncellenen diyelim gereklerini yerine getirmesini talep ediyor. Israrcı olduklarını da Sergey Lavrov dile getirmişti. Acaba bunun karşılığında bir Tel Rifat operasyonu olur mu sorusu var efendim. Ve Irak seçimleri. Birazdan Alptekin Dursunoğlu'yla konuşacağız. Arkadaşlar müzik arası da vermeyelim. Alptekin Hoca'yı bağlayalım yavaştan. Şimdi Irak'ta seçimler düzenlendi. Pazar günü %41'lik bir katılım var. Ondan önce de bir protesto dalgaları yükselmişti. Erkene alındı seçimler. İlk sonuçlara bakılırsa 329 koltuklu Irak parlamentosunda 70'ten fazla koltuğu Sadr, Muktada el-Sadr'ın hareketi almış durumda. İkinci büyük grup Sünnilerin Takuddin Partisi, Muhammed Halbusi liderliğinde. Tabii Irak nüfusunun çoğunluğunu Şiiler oluşturuyor. Orada da Kanun Devleti Koalisyonu eski başbakan Maliki'nin 37 vekille 3. sırada yer almış. Gerçi Fetih İttifakı seçimlere hile yapıldığı için itiraz ediyor ama epey karışık bir tablo çıktı. Lübnan modeli bir örgütlenmesi var. Amerika, Irak, Irak'ta öyle bir anayasa yazdırdı ki iktidar çıkamıyor ülkeyi yönetecek. Bu arada Kuzey Irak'ta da bir takım sıkıntılar var. Orada da Kürdistan Yurtseverler Birliği itiraz ediyor sonuçlara. Böyle karışık bir tablo var ama tabii Sadr önemli bir isim. Birazdan Alptekin Dursunoğlu ile konuşacağız. Sadr halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak diye bir çıkış yaptı. Giderek gücünü devlet kademeleri içerisinde bakanlıklar nezdinde de arttırdığı söyleniyor. Mukteda el-Sadr'ın nereye varacak bu işler diye soralım. Ve Alptekin Dursunoğlu'na hemen bağlanmadan önce bir de Lübnan'dan not iletmek istiyorum. Orada dün vaktim yetmemişti. Tabii elektrik kesintileri korkunç boyutlarda Lübnan'da. Günde 3 saat falan elektrik sağlayabiliyorlar hakikaten. Bir de banka tasarruflarını alabileceklerinden emin olmayan insanlara çeşitli açıklamalar yapılmış galiba ve bir takım bankalara yönelen saldırılar var vatandaşlar tarafından, Lübnan vatandaşları tarafından. Lübnan'daki durumun vehameti her geçen gün katlanıyor desek yeridir efendim. Evet, şimdi artık ikinci yarıya geçelim. Telefon hattımızın diğer ucunda Alptekin Dursunoğlu var. Yakın Doğu Haber internet sitesinin kurucusu, araştırmacı, yazar. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza Alptekin Dursunoğlu.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Ben dünya gündemini şöyle bir dikkatimi çeken noktaları özetlemeye çalıştım. Şimdi Irak'ı sona bıraktım. Sizinle de bağlantılarız diye. Pazar günü Iraklılar sandığa gittiler. Gerçi %41'lik bir oran ama Irak için çok düşük mü emin olamıyorum. Genel anlamda yani %40 çok da son yıllardaki oranlarla biraz daha düşük elbette ama çok da böyle Irak'ta %80'ler, %70'ler sandığa katılım olmuyor. O farklı bir sistem tabii Irak'ta, Amerika'nın işgalle yarattığı sistem. Son yıllarda Irak'a protesto gösterileri, hizmet yetersizliği, elektriksizlik, tıpkı Lübnan'daki gibi aynı sistemi de Irak'ta uyguladılar. Hükümetsizlik aslında herhalde Irak'ın en büyük problemi. Mustafa el-Kazımi hükümeti var idi. Şimdi birdenbire ama geçmişten beri konuştuğumuz, hatta işgal yıllarında Sadr hareketiyle gündeme damgasını vuran Mukteda el-Sadr'ı konuşuyoruz. Biraz bu seçimler anladığım kadarıyla Sadr'ın yükselişine yol açmış durumda. Öncelikle genel olarak bir seçim değerlendirmesi rica edeceğim sizden. Sadr'ın seçimi mi oldu bu? Ne anlama geliyor diye sormak isterim.
Peki. Şimdi Irak'ta 2005'ten bu tarafa 5 tane seçim yapıldı. 2005, hı hı. 2010, 2014, 2018 ve 2021 işte. Şu geçtiğimiz, evet, pazar günü yapılan seçimler. Şimdi 2005'ten 2021'e kadar katılım oranlarına baktığınızda ciddi bir şekilde düşüş. Yani böyle kademeli, hı hı, kademeli bir düşüş görüyorsunuz. Evet. Mesela 2005 yılında %79. O da o işte terör, işte El-Kaide'nin vesairenin çok güçlü olduğu o zamanlar, henüz IŞİD adını kullanmıyor ama bir de 30 Ocak seçimlerinde bir seçim boykotu var. Seçimlere katılanlar filan cezalandırılıyor. Bombalı saldırılar oluyor. Buna rağmen yani 2003'te Saddam devrilmiş. 2005'te müthiş bir siyasete, yeni Irak'a inanç var. Ve %79 bir seçime katılım olmuş. Gerçekten belki de Irak'ta.
Evet. Ama sonra düşüyor. O hep düşük, evet, son yıllarda değil mi?
Evet, evet, evet. 2010'da mesela %62'ye düşüyor. Hı-hı. 62.4. 2014'te işte o 4 virgüllük kısmı düşmüş. %62 olarak gerçekleşmiş. Şimdi son iki seçimler, yani 2018 ve bu seçimlerde %50'nin altına düşmüş. Yani, hı-hı, 2018'de yine Sadrcıların kazandığı 2018 seçimlerinde %44 katılım var. Buna da %41, hı-hı, katılım olmuş. Şimdi, hı-hı, Irak'ta, Irak'ı biraz izleyenler şunu bilirler, Sadrcıların bir kemik oyu vardır. Yani normal şartlar altında, mesela şöyle örnek vereyim, 2010 ve 2014 seçimlerine, yani %62'yi baz alarak söylüyorum, Ahrar grubu, o zamanki adları Ahrar grubuydu, seçimlere o adla katılıyorlardı. İşte 28 sandalye çıkarmışlardı, %62 katılımlı seçimde. 2010 seçimlerinde şeyle birliktelerdi, şu anki Ammar el-Hekim'in olduğu İslam Yüksek Konseyi, Irak İslam Yüksek Konseyi ile birliktelerdi. O zaman 70 oyları vardı. Yani ikiye bölerseniz işte 30-30 gibi bir şey düşüyordu. 2014 seçimlerinde de Ahrar kendi başına girmişti ve 28 sandalye kazanmıştı. Şimdi 2018'de Sairun olarak girdi. Bir ittifak kurdular. İşte Komünist Partisi, Irak Komünist Partisi'nin planda içinde olduğu bir ittifaktı. Onda da işte 54 sandalye kazandılar.
Evet.
Şimdi yani bu %44'lük katılımlı bir seçimden bahsediyoruz. Şimdi %41 oranında bir katılım var. Şu an ise işte 73 sandalye 73. kazanmış gözüküyorlar. Bir de tabii işte hile iddialarını filan da hani bir tarafa bırakıyorum. Bu şöyle bir manzara tasvir ediyor. Seçimlere katılım yüksek olduğu zaman sadırcıların o sabit oyu sandalye sayısında az olarak yansıyor. Parlamentoda az sandalye kazanabiliyorlar. Ama seçim düştüğü zaman, seçim oranlarına katılım düştüğü zaman sadırcıların işte o fanatik kemik kitlesi asla seçimlere katılmazlık etmiyor. Katılıyor mutlaka. Anladım. Ve sadrın oyu hiçbir zaman düşmüyor. Diğerleri seçime katılmadığı için de sadrın olağanüstü bir yükselişi söz konusu oluyor. Şu an bizim tanık olduğumuz, yani 2021 seçimlerinde tanık olduğumuz durum böyle. Yani diğerleri seçime bariz bir şekilde boykot ettiği için, katılmadığı için sadırcılar yükselmiş gözüküyor. Evet. Bu arada yine zorbalıklar, hileler vesaireler, onu da hani tarafa bırakarak söylüyorum.
Bırakarak. Peki şimdi Muqteda Esad oldukça enteresan bir figür. Genç yaşta babası çok ünlü büyük Ayetullah idi. Suikaste kurban gitmişti. İlk başta Amerikan işgaline direnişin başını çekenlerden biriydi ki işte şimdi 3. sırada çıkan ya da Şiiler arasında 2. sırada çıkan eski başbakan Maliki başbakanken Mehdi ordusuna operasyon bile düzenlemişti.
Tabii.
Fakat zaman içerisinde bir böyle bir evrimsel bir gelişim, değişim söz konusu. Ben Amerikan kaynaklarına baktığım zaman İran'ın etkisini kıracak, Irak Arap milliyetçiliğini, bayrağını sırtlayacak isim olarak görülüyor. Bir şekilde Körfez'le de ilişkileri iyi gözüküyor. Öyle mi? Sadr'ın yükselişi ne gibi bölgesel ya da küresel sonuçlara sebebiyet verir?
Şimdi o şey yorum doğru, kısmen doğru ama yani Irak'ta Sadr'ın bu bahsettiğiniz evrimi konusunda farklı bir görüş var. O da o görüş de şu. Yani Amerikalılar o ilk baştaki o direniş figürü olan Sadr'ı yani ya korkuttular, hayatıyla tehdit ederek korkuttular veya satın aldılar. Bu işte konuştuğunuz muhatabınıza göre değişiyor. Ama her halükarda Amerikalıların ya ikna ettiği, ya tehdit ettiği ya da şantajla bir şekilde kopardığı, o direniş figürü olmaktan çıkardığı bir Sadr var. Şu anda da gerçekten Sadr'ın oynadığı rol, özellikle 2018 seçimleri öncesinde, 2018 seçimleri sırasında ve şimdi oynadığı role baktığınız zaman da gerçekten çok Amerika'yı çok memnun edecek bir siyasi çizgi görüyorsunuz. Şöyle somutlaştırarak açıklayayım. Şimdi Amerika bilindiği gibi halk seferberlik güçleriyle ciddi bir problem yaşıyor. Irak parlamentosu 2020 yılında Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkarılmasını öngören bir kararı kabul etti. Ve burada hükümete bu Irak'taki Amerikan güçlerini çıkarma görevini verdi. Fakat tam o esnada Adil Abdülmehdi'ye, yani gerçekten de böylesi bir şeyin yapabilecek olan bir siyasal figür olan Adil Abdülmehdi'ye yönelik yoğun bir baskı oldu. Sokaklar harekete geçirildi. bunun başında da Muhteda Sadr geliyordu ki kaldı ki Sadr zaten parlamentoda çoğunluğu olan bir Sadr'ın grubunun lideri olarak çoğunluğu olan biriydi. Yani sokaklara ateşlemesi gerekmiyordu. Bunu parlamentoda da yapabilirdi. Adnan Hümeti'yi indirdiler ve işte Mustafa Kazım'ı getirdiler ve nihayet Amerika ile şu şekilde bir anlaşmaya varıldı. Amerika yani şeydeki Irak'taki güçlerini tamamen çekmeyecek ama bir rol değişimi yapacak. Muharip güçlerini çekecek. Irak'taki askeri varlığını da eğitmenlik ve askeri danışmanlıkla sınırlandıracak diye anlaşmaya varıldı. Şimdi ben bu seçimlerin eğer Fetih İttifakı'nın ve Kanun Devleti'nin yani Nuri El Maliki ile Halk Seferberlik Güçlerinin siyasi kanadı olan Fetih İttifakı'nın kazanması halinde Amerika'nın bu rolünün de yani bu yeni yaptığı görev tanımıyla askeri danışmanlık ve eğitmenlikle sınırlandığı bu askeri rolünün de tartışmaya açılacağını ve Irak'ın Amerika'nın tamamen çıkarılmasına giden bir süreci başlatacağına inanıyordum. Fakat gözüken o ki çok bariz bir şekilde bir düşüş yaşamışlar. Gerçi Kanun Devleti'nin oylarında yükseliş var, sandalyesinde yükseliş var ama Halk Seferberlik Güçlerinin Fetih İttifakı korkunç bir düşüş var. Yani işte 48 sandalyeden 14 sandalyeye düşmüş. Dolayısıyla dünkü Sadr'ın zafer açıklamalarına da baktığınız zaman hemen bir Amerika'ya bir selam çaktığını görüyorsunuz. O da şu, devletin silah sadece devletin elinde olacak diyor. Silah sadece devletin elinde olacak sözü doğrudan şeyi Halk Seferberlik Güçlerini hedef alan bir açıklama. Yani Amerika'ya eğer hükümeti benim kurmama, benim inisiyatifimde kurmama yol açacak şartlara hazırlarsanız ben Haçlı Şabi'yi Halk Seferberlik Güçlerini silahsızlandıracağım veya orduya katacağım. Bu artık sana tehdit olmaktan çıkacak mesajı veriyor. Bunu da tabii şey bir yani herkesin kabul edebileceği bir gerekçeyle söylüyor. İşte silah sadece devlette olur. Peki silah 2014'te sadece devletteydi. Yani o zaman Halk Seferberlik Güçleri yoktu. Ama herkes de biliyor ki IŞİD saatler içerisinde Irak'ın ikinci en büyük ilini saatler içerisinde geçirdi. Ardından yani Musul'u kastediyorum. Ardından IŞİD, ardından El Anbar düştü. Neredeyse Irak'ın tamamı düşüyordu. Yani o zaman Irak ordusu vardı. Amerika'nın yapılandırdığı Irak ordusu vardı. Tıpkı şu Afganistan'da işte Amerikalıların ifadesiyle 88 milyar dolarlık harcama yapılmış Afgan ordusu Taliban'a tek kurşun atmadan çökmesi gibi. O dönemde de IŞİD yani tek kurşun atmadan Irak'ın yarısını neredeyse ele geçirmişti. Ve Irak'ı 3 sene içerisinde IŞİD'den ki Amerikalılar 30 yıllık bir mücadele öngörüyorlardı bu arada. Leon Panetta'nın ifadesiyle söylüyorum. Iraklılar bunu Haçlı Şabi sayesinde 3 yılda temizleyebildiler. Şimdi şey olarak yani söz olarak güzel de devletin elinde sadece silah olmalıdır. Yani herkesi kulağa hoş geliyor ama bir de yani gerçekçi şartlarla bakmak.
Devlet kimin devleti diye herhalde biraz sormak lazım. Bir o önemli yani öyle bir nötr bir devlet yok bir yerde herhalde değil mi?
Evet tabii yani Amerika'nın işte nasıl bir devlet yarattığını, nasıl bir devlet istediğini işte Afganistan'da da gördük. Irak'ta da 2003'ten beri gördük, görüyoruz. Lübnan'da da görüyoruz işte. Lübnan'da da şimdi yine aynı mesela ağızla şu söyleniyor. İşte Hizbullah'ın elindeki silahlar işte olmaz. Devletin elinde sadece silah olmalıdır. Ama herkes bilen biliyor ki Hizbullah'ın elinde silahın olmaması demek Lübnan'ın İsrail için dikensiz gül bahçesi olması demek.
Yani hocam yani bir çıkmaz yaratıyor tabii bu şekliyle mücadele buna döküldüğü zaman Irak içerisinde de İran'ın nüfuzu tartışmalarını körüklemeye yarayan bir şey oluşuyor.
Şimdi Amerikalıların sadece Amerikalıların kendi mutlak belirleyiciliklerini ne güya gerekçe oluşturmak için uydurdukları bir bahane. Yani Irak'ın kendi başına bağımsız karar alabilmesi önleyebilmek için Amerikalılar bu bahaneye sığınıyorlar. Yani mesela Adil Abdülmehdi'nin başbakanlığı döneminde Çin'le milyarlarca dolarlık ticari anlaşma yapılmıştı. Bunun İran'la falan filan bir alakası yoktu. Yani Irak Amerika'dan ekonomik olarak bağımsızlığını kazanmaya çalışıyordu. Ekonomik seçeneklerini çeşitlendirmeye çalışıyordu. İşte yani Adil Abdülmehdi işte
olacak iş değil.
Devrildi. Yani buna gerekçe olarak neyi koyuyorlar? İşte İran nüfuzu falan. Şimdi yani Irak'ın mesela Rusya'dan hava savunma sistemi satın alması yahut işte Çin'le ilişkilerini geliştirmesi buna işte illa bunu İran nüfuzuyla yapmasına gerek yok ki. Yani bu Irak'ın kendi ulusal çıkarlarıyla olması gereken şeyler zaten. Yani Irak'ta askeri varlığı olan, üsleri olan 2003'ten beri 175 bin askerle Irak'ı işgal etmiş olan devlet İran değil, Amerika. Irak'ın ordusunu ortadan kaldıran, Irak'ın bütün yapısını, toplam yapısını değiştiren, hatta işte kendince o dönemlerde Büyük Orta Doğu projeleri falan kuran, Irak'ta kuracağı model devletle bütün bir bölgeyi düzenleme iddiasında olan Amerika'ydı. Yani ama tabii işte oradaki yaptığı bütün şeylikleri, işte komploları, orada Irak'ı, bütün bölgeyi çökertmesini bir şeyle izah edecek. Onu da neyle yapıyor? Her zaman yaptığı gibi. Bir düşman yaratarak. Yani bu Soğuk Savaş'ın da Sovyetler de, şimdi İran. Bir dönem işte Cemal Abdülnasır da filan.
Yani evet. Hocam tabii burada ironik olarak yani Sünni Saddam'ı devirdi, Şiileri memnun etti Amerika. Son tahlilde, sonuçları itibariyle söylüyorum. Her ne kadar işgale karşı direnişe geçtilerse de Sünni devletin yıkılmasını alkışladılar ve kendilerine siyaset zemini açıldı ama ondan sonra kurulan yapı da tutmadı. Burada da bir ironik bir durum var tabii yani. Onda herhalde.
Bu tezde, bu iddiayı en çok dile getiren Arap ülkeleri, işte Ürdün, Abdullah'ın işte Şii Hilali lafı filan da zaten bu analizden çıkıyor. Suudi Arabistan olsun, işte Katar olsun, bunlar aynen bu argümanları kullanıyorlar. Ama şunu unutmamak lazım, yani Amerika ta okyanusun öte tarafından gelip 2003'te işgal etmedi ki. Yani o dönemde Amerika'nın Irak'ı işgal edebilmesi için, Irak'ı yerle bir edebilmesi için üslerini açan devletler kimlerdi? İşte Irak,
Arabistan'da,
Ürdün'dü vesaire. Tabii ki. Şimdi yani Irak yıkıldıktan sonra tabii ki herkes kendi ulusal çıkarları doğrultusunda bir mücadele verecek. Elbette ki İran'da 8 sene savaşmış, Irak'la 8 sene savaşmış bir ülke olarak tabii ki yanı başında kurulacak devletle ilgili olarak elbette ki oyunun içerisinde olmaya çalışacaktır. Nitekim bunu yaptı. Yani Amerika İran'a hizmet olsun diye Saddam'ı devirmedi. Tam tersine işte böyle Büyük Orta Doğu projesi gibi hayalleri vardı. Saddam'ı devirerek bunları gerçekleştirecekti ama diplomasi alanında, sahada, yani deplasmanda olduğu için tabir yerindeyse, bölge İran'ın bölgesi olduğu için, Irak İran'ın adeta sahası olduğu için Amerika burada yenildi. İstediği modeli kuramadı. Ancak bu seçimler, şu anki seçimler Amerika'ya gerçekten ilk defa bir altın fırsat yaratıyor. Bunu da eğer vaktimiz varsa birkaç cümleyle açayım.
Evet, birkaç cümle, bir dakikam daha var. Bu toparlarsanız çok sevinirim. Buyurun.
Tabii ki, hemen. Şimdi Amerika benzer bir galibiyeti şimdi olduğu gibi 2010 seçimlerinde de almıştı aslında. Yani o dönemde de Irak, El-Irakiye ittifakı vardı İyad Allawi'nin. Amerika, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar El-Irakiye ittifakını desteklediler ve 2010 seçimlerinde gerçekten de Irakiye ittifakı 91 milletvekili kazandı, sandalye kazandı. Nur el-Maliki'nin kanun devleti ise 89 milletvekili kazanmıştı o dönemde. Fakat işte o yıllarda İran'ın Kudüs gücü komutanı General Kasım Süleymani kanun devletini, sadırcıları, Ammar el-Hekim'in grubunu, diğerlerini birleştirerek hükümet kuramaz hale getirmeyi başardı. İyad Allavi dolayısıyla Amerika'yı hükümet kuramaz hale getirmeyi başardı ve Nuri el-Maliki'nin iki dönemlik neredeyse işte ikinci döneminde 2014'te IŞİD yüzünden kuramadı. Yoksa 2014'ü de kazanmıştı Nuri el-Maliki. Onun zemini hazırlanmış oldu. Fakat şu anki seçim sonuçları yani çok bariz bir şekilde Amerika'nın Irak'ta kalmasını isteyenler ve halk seferberlik güçlerinin silahsızlandırılmasını yahut orduya katılmasını isteyenlerin zaferiyle sonuçlandı. Kimler bunlar? Bir, Sadr. İki, işte Sünni Tekaddüm Partisi, yani Halbusi'nin, Muhammed Halbusi'nin partisi. Hamis Hançer var, yine Sünni El Azm İttifakı'nın lideri. Bunlar seçimlerde kazanan simalar. Artı Kürdistan Demokrat Partisi, yani Barzani'nin partisi. Bunların hepsi şeyin kalmasını istiyorlar. Amerika'nın Irak'ta kalmasını istiyorlar. Dolayısıyla bunların şu an eğer kazandıkları şeylere şu an vaktimiz olmadığı için tek tek giremiyorum ama bunların kazandığı sandalyelere baktığınız zaman çok büyük bir ihtimalle ön plana çıkacak. Yani hükümet koalisyonunda Sadr'ın ve bu saydığım isimlerin belirleyici olduğu bir hükümet formülü çıkacak. Çünkü kanun devleti, Nuri el-Maliki'nin kanun devleti, halk seferberlik güçlerinin Fetih İttifakı ve diğerleri hükümet kuramayı, yani parlamentoda birinci grup olmayı başaramayacak kadar az sandalyeye sahip oldular. Dolayısıyla da yani 2010 seçimlerindeki gibi bir tablo bile olmayacak. Bu açıdan Amerika açısından gerçekten ilk defa işte kendi ifadesiyle Irak'ta İran'a karşı müthiş bir üstünlük elde etmiş olacak bu seçim sonuçlarıyla.
Evet, konuşacağız daha. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için ama resmi sahayı anlamış olduk bu seçimlerle oluşan yapıyı. Çok teşekkürler Alptekin Dursunoğlu.
Ben teşekkür ederim. Sağ
olun. Evet, biraz süremizi de açtık ama bulutsuzluk özleminden Bağdat Kafe'yi birazcık çalalım istiyorum ben efendim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den, hoşça kalın.
Varamadım hala. yoksa kayboldum mu? Gördüklerimiz neydi? Büyülendik mi? Yolun sonu neresi? Hani kent nerede? Göster yolu kahin. Çok yorgunum. Bekler o şimdi beni. Çok geç kaldım. Buluşmam lazım. Bağdat kafede.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, ve Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.